Selman-ı Farisi radıyallahu anh. Selman radıyallahu anh, daha çok Hendek gazvesi öncesi yapılan istişarede dile getirdiği fikriyle tanınır. Ahzab gazvesi diye de adlandırılan bu savaş için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabileri toplamış, istişare ediyordu. Selman radıyallahu anh, "Ey Allah'ın Resulü, biz güçler arasındaki oran büyük olunca müdafaa harbine çekilir, şehrimizin çevresini sur ve hendeklere çevreleriz. Burada da en uygun olan düşmanın geçebileceği arazinin önünün hendekle kesilmesidir." diyerek fikrini söylemiş, fikri kabul görmüş ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle onun denetiminde müthiş bir azim, gayret ve şevkle Medine'nin açık bölümü hendekle kapatılmış, Medine üzerine İslam nurunu söndürme niyetiyle gelen düşmanın güçlü ordusu, bu hendeğin karşı yakasında adeta çivilenmişti. Bu savaş, o günden sonra daha çok Hendek gazvesi diye anıla gelmiştir. Hendek gazvesi, her yönüyle incelenmesi gereken bir gazvedir. İnsanı hayrete düşürecek ibret levhalarıyla doludur. Ancak Selman-ı Farisi'nin bir hakikat, hidayet arayıcısı olarak anılmaya daha çok layık olduğunu zannediyorum. İsterseniz onun bu arayışını kendisinden dinleyelim. İsfahan şehrinde yaşayan Fars asıllı bir gençtim. Bu şehre bağlı Ceyyan diye anılan bir kasabadandım. Babam kasabanın reisi, en zengini ve en gözde insanıydı. Herkesin kendisini sevip saydığı mecusi bir din adamıydı. Dünyaya geldiğim günden itibaren yeryüzünde en sevdiği varlık bendim. Bu sevgi her geçen gün biraz daha arttı. Üstüme o derece titriyordu ki, sonunda bir genç kız gibi evden çıkamaz hale getirildim. Ateşe tapıcılıkta gerçekten titiz ve vefalı bir çalışmayla ateş bakıcısı konumuna yükselmiştim. Mecusilikte bu iyi bir rütbeydi. Gece gündüz yanan bu ateş artık bana emanet edilmişti. Babamın idareciliğini yaptığı büyük bir tapınak vardı. Kendisine ait olan bu tapınağın geliri de çok iyiydi. İdareciliğini babam yaptığı gibi, semeresini de o topluyordu. Bir gün işi çıkmıştı. Bana dönerek, "Yavrum, gördüğün gibi bugün meşgulüm. Tapınağa sen git. Benim yerimi al, tapınağa sen idare et," dedi. Tapınağa gitmek için yola çıktım. Yolda, Hristiyanlara ait bir kilisenin önünden geçerken içeriden gelen sesleri duydum. Dua ediyorlardı. Dikkatimi çekmişti. Hristiyanlar hakkında bilgim yoktu. Doğrusu uzun yıllar eve bağlı kaldığım için diğer dinleri de pek tanımıyordum. Duyduğum sesleri merak etmiştim. İçeri girdim. Koro halinde dua edişleri, ibadetleri, duygulu ve intizamlı halleri hoşuma gitmiş, gönlümü de çelmişti. Kendi kendime, bu din bizim dinimizden, bu ibadet de bizimkinden daha hayırlı dedim. O gün güneş batıncaya kadar kiliseden ayrılmadım, babamın ateş tapınağına da gitmedim. Ayinden sonra onlara bu dinin merkezini, köklü bilgi alabileceğim yeri sordum. Şam diyarı dediler. Akşam olunca eve döndüm. Babam beni karşıladı ve ne yaptığımı sordu. Alçak gönüllülükle ona anlattım. "Babacığım, bugün kilisede dua ve ibadet eden insanların yanına uğradım. Onların dinlerini daha olgun gördüm. Bu din ve ibadet daha çok hoşuma gitti. Güneş batıncaya kadar da onların yanındaydım." Babam duyduklarından dehşete düşmüştü. "Oğlum, o dinde hayır yoktur. Atalarının, ecdadının dini ondan daha hayırlıdır, diyor, endişesi gözlerinden okunuyordu. Hayır, diye karşılık verdim. Onların dini bizimkinden daha hayırlı. Babam söylediklerimden korkmuştu. Dinimden döneceğimden endişe ediyordu. Beni eve hapsetti, ayaklarımı da zincirledi. Bir fırsatını bularak Hristiyanlara haber gönderdim. Şam'a gidecek bir kervan gelirse bana haber verin dedim. Çok geçmeden beklediğim haber gelmişti. Bulunduğumuz şehre Şam'a giden bir kervan uğramıştı. Kervanın geldiği bu yola çıkacağı gün haber verilince, sefer öncesi uğraşarak zincirleri çözdüm, gizlice evden kaçarak kervana katıldım. Kervanla birlikte Şam'a ulaştım. Şam'a varınca oradakilere, ''Bu dini en iyi bilen kim?'' diye sordum. ''Kiliseye bakan rahip'' cevabı verildi. Sözü edilen rahibe gelerek, Hristiyan olmak arzumu, yanında kalmak, kendisine hizmet etmek, ondan ilim öğrenmek ve onunla birlikte ibadet etmek istediğimi söyledim. ''Buyur gir'' diyerek içeri davet etti. Kiliseye girdim ve o andan itibaren bu kişinin yanında hizmete başladım. Çok geçmeden bu kişinin ilmine ve rütbesine rağmen hiç de iyi birisi olmadığımı anladım. İnsanları sadaka vermeye teşvik ediyor, sadakanın sevabından bahsediyor, ancak Allah yolunda harcaması için verilen sadakaları kendisi için saklıyor, fakir ve muhtaçlara bir şey vermiyordu. Bu şekilde 7 iri küp dolusu altın ve gümüşten meydana gelen bir hazinesi olmuştu. Bu gerçeği öğrenince kendisine çok kızmıştım. Hayallerim yıkılmıştı. Bununla birlikte o çok şeyler biliyordu ve inandığı din belli ki mecusilikten daha yüce bir dindi. Çok geçmeden bu kişi öldü. Çevredeki Hristiyanlar cenaze merasimi için toplandılar. Büyük bir kalabalık onu defnetmek, son yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelmişti. Kalabalığa hitap ederek, ''Ey millet! Hürmet ederek defni için toplandığınız bu adam kötü birisiydi. Sizden sadaka vermenizi istiyor, verilen sadakaları kendisi için saklıyor, fakirlere bir şey vermiyordu.'' dedim. Bana kızmışlardı. ''Bunu nereden biliyorsun?'' diye sordular. Onlara, ''Size hazinesini göstereyim mi?'' dedim. ''Evet göster'' dediler. Onlara bu kişinin topladığı bağışları sakladığı yeri gösterdim. Gösterdiğim yerden 7 küp dolusu altın ve gümüş çıkarttılar. Bunu görünce çok öfkelenmişlerdi. ''Vallahi biz bu adamı defnetmeyiz'' diyerek definden vazgeçip adamın ölüsüne astılar ve taşladılar. Çok geçmedi, yerine başka birini tayin ettiler. Ona bağlandım ve hizmet etmeye başladım. Bu kişi diğerinin aksine çok iyi biriydi. Ondan daha çok ahireti seven, dünyaya kıymet vermeyen, gece gündüz ibadetten geri durmayan bir insan görmemiştim. Onu çok sevdim. O, tevhid inancına sahip bir kimseydi. Allah'ın birliğine inanıyor, eşi benzeri olmadığını kabul ediyor, İsa aleyhisselamın tebliğ ettiği bozulmamış inancı koruyordu. Onun yanından ayrılmadım, hep onunla birlikte oldum. Ölüm döşeğine düşünce kendisine sordum. ''Bana ne vasiyet edersin? Senden sonra kimin yanına varmamı istersin?'' ''Yavrum, benimle aynı inancı taşıyan Musul'da bir alim var. Ondan başka tevhid inancına sahip olan, inancını kirletmeyen, tahrif etmeyen, yeryüzünde bu inançla yaşayan biri daha var mı bilemiyorum. Sen onun yanına git, onu bul," dedi. Bu aziz insan ölünce Musul'a giderek sözüne ettiği alimi buldum. Yanına geldiğimde ona başımdan geçenleri ve yanında bulunduğum alimin kendisini tavsiye ettiğini anlattım. senin hak dinden kopmadığını söyledi, dedim. Gel yanımda kal, dedi. O ölünceye kadar onun yanında kaldım. Gerçekten çok iyi birisiydi. Hakkında söylenilen hayırlı sözler doğruydu. Ancak çok geçmeden ecel onun da kapısını çaldı. Vefatından önce kendisine, ''Gördüğün gibi Mevla'nın emri sana da geldi. Beni ve niyetimi, ne arzu ettiğimi yakından biliyorsun. Beni kime vasiyet edersin, kimin yanına gitmemi istersin?'' diye sordum. ''Oğlum, bizimle aynı inancı taşıyan, bizim gibi yaşayan Nusaybin'de bir alim tanıyorum. Ondan başka birini de bilmiyorum. Nusaybin'e git, onu bul, ona katıl. Onu toprağa verdikten, son yolculuğuna uğurladıktan sonra Nusaybin'in yolunu tuttum. Sözü edilen alimi buldum, ona başımdan geçenleri, beni gönderen kişinin isteğini bildirdim. ''Yanımızda kal, bizimle ol.'' dedi. Onun yanında kaldım. Diğer iki arkadaşı gibi o da çok iyi bir kimseydi. Ancak çok geçmeden o da öldü. Ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. O da bana Ammuriye'de yaşayan birini tavsiye etti. Ona gittim. Başımdan geçenleri anlattım. Onun yanında kaldım. O da çok iyi bir kimseydi. Bir müddet onun yanında kaldım. Bir taraftan da çalıştım, sığırlarım ve birkaç koyunum oldu. Çok geçmeden o da öldü. Ölürken ona da aynı şeyleri söyledim. Bana kimi tavsiye edebileceğini sordum. ''Oğlum, yeryüzünde bizim gibi inanan, bizim gibi yaşayan biri var mı bilemiyorum. Ancak Arap Yarımadası'nda İbrahim Aleyhisselam'ın dini üzere tevhid inancını tebliğ edecek bir peygamberin geliş günleri yaklaştı. Kendi yaşadığı topraklardan, iki tarafında yanık taşlıkların usandığı, yanık taşlıklar arasında hurmalıkların yer aldığı bir beldeye göç edecek. Onun belli özellikleri vardır. Kendisine sadaka sunulursa bundan yemeyecek, hediye verilirse yiyecektir. İki omzunun arasında nübüvvet mührü bulunacaktır. Bu beldeyi bulabilirsen oraya git, ona katıl.'' Daha sonra hayata gözlerini yumdu. Onun ölümünden sonra bir müddet daha Ammuriye'de kaldım. Arap Yarımadası'na gidecek bir kervan gözlüyordum. Çok geçmeden Kelp kabilesinden bir kervan geldi. Yanlarına giderek, ''Beni de kendinizle birlikte Arap Yarımadası'na götürün. Karşılığında sizlere sığırlarımı, koyunlarımı vereyim.'' dedim. Kabul ettiler. ''Götürürüz.'' dediler. Hayvanları onlara verdim. Kervanla birlikte yola çıktım. Kura Vadisi'ne geldiğimizde ansızın üzerime saldırdılar. Elimi kolumu bağlayarak beni köle diye bir Yahudi'ye sattılar. Böylece satıldığım kişiye hizmet etmeye başladım. Aradan çok geçmeden Beni Kurayza kabilesinden bir kişi bu Yahudi'yi ziyarete geldi. Amcasının oğlu oluyordu. Görünce beni beğenmişti. Efendime rica ederek beni ondan satın almak istedi. O da amcasının oğlunu kıramayarak sattı. Yeni efendim beni Yesrib'e getirdi. Yesrib'i görünce çok sevindim. Siyah kayalıklar arasında hurma bahçeleri uzanıp gidiyordu. Bu şehir, Ammuriye'deki rahibin sözünü ettiği şehirdi. Onun tarif ettiği bütün özellikler vardı. Her şeye razı olarak efendimin yanında bu şehirde ikamet etmeye başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'de davete başlamıştı. Köle oluşum ve devamlı efendimin işleriyle uğraşmam dünyayla ilgimi azaltıyordu. Bu yüzden davetten ve gelişmelerinden haberim olmamıştı. Gün geldi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye hicret etti. O geldiğinde efendime ait bir hurma ağacının tepesinde çalışıyordum. Efendim de hurma ağacının altında oturuyordu. Amcasının oğlu gelerek onunla konuşmaya başladı. "Allah, Beni Kayle'nin canını alsın," diyor ve konuşmaya devam ediyordu. "Şu anda Kuba'da Mekke'den gelen ve kendisinin peygamber olduğunu söyleyen bir adamın çevresinde toplanmış durumdalar." Onun sözlerini duyunca sanki hummaya yakalanmıştım. Heyecandan titriyordum. Dizlerimin bağı çözüldü. Neredeyse efendimin üzerine düşecektim. Süratle ağaçtan aşağı indim. Heyecan içinde adama, "Sen ne dedin? Çabuk haberi tekrar et," dedim. O şaşırmış, efendimse kızmıştı. Bana kötü bir yumruk savurdu. "Sana ne oluyor? Çabuk ağaca çık, işine dön," dedi. İster istemez işime döndüm. Akşam olunca biriktirdiğim hurmalardan bir kap alarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin misafir indiği yerin yolunu tuttum. Vardım, huzuruna girdim. Kendilerine, "Senin iyi birisi olduğunu öğrendim. Yanında fakir ve ihtiyaç sahibi insanların varlığını haber aldım. Size sadaka olarak verebileceğim biraz hurmam var. Bu hurmayı vermeye başkasından daha uygun olduğunuza inanıyorum," diyerek hurmaları yaklaştırdım. Çevresindeki sahabilere, "Yiyiniz," buyurdu. Kendisi ne el uzattı ne de yedi. Heyecanlanmıştım. Kendi kendime, "Bu bir," dedim. Sonra huzurdan ayrıldım, Medine'ye geldim. Yeniden hurma toplamaya başladım. Bu sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geçmişti. Topladığım hurmayı alarak yanına geldim. Kendisine takdim ederek, "Gördüm ki sadaka yemiyorsun. Bu getirdiğim hediyedir. Sana bunu hediye olarak ikram etmek istedim," dedim. Ben böyle deyince yedi ve sahabilere de yemelerini emretti. Onlar da Resulullah'la birlikte yemeye başladılar. "Bu da ikincisi," dedim. Merakım iyice artmıştı. Mührü görmek istiyordum ama bu isteğimi dile getiremiyordum. Yine bir gün bu ümitle Cennetül Baki'deyken yanına geldim. Sahabilerden birini toprağa vermişlerdi. Oturuyordu. Selam verdim. Sonra arkaya dolandım. Dikkatle sırtına bakmaya başladım. Belki Ammuriye'deki rahibin dediği mührü görebilirim ümidindeydim. Benim dikkatle sırtına baktığımı görmüş, muradımı anlamıştı. Sırtındaki ridayı aşağı saldı. Mührü görmüş, aradığımı bulmuştum. Kendisine sarıldım, öpüyor, ağlıyordum. Yıllar süren hasret ve arayış bitmiş, aradığıma kavuşmuştum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şaşırmıştı. Merakla sordu, "Hikayen nedir?" Başımdan geçenleri Allah Resulüne anlattım. Hoşuna gitmiş, sahabilerin de başımdan geçenleri duymasını istemişti. Onlara da anlattım. Çok sevinmişlerdi. Beğenmişler, takdir etmişlerdi. O, araya araya en son ve mükemmel semavi dini bulmuş, Peygamberler Efendisi, son peygamberin ümmetinden mümtaz bir fert olmuştu. Selman radıyallahu anh, uzun yıllar yaşamış, İslam'a hizmet için her şeyini ortaya koymuştu. Artık o, İslam'ın Selman'ıydı. Bir gün çevresindeki sahabiler, eski adetlerin tesiriyle silsile halinde atalarını sayarak, şerefli soylarını iftihar vesilesi ederlerken, sıra kendisine gelince, "Bense İslam'ın oğlu Selman'ım," demişti. Sahabiler, ne yaptıklarının farkına varmışlar, çok utanmışlardı. daha sonraki yıllarda da kendisinin hep İslam'a nispet edilmesini istemişti. Başka bir neseple anılmak istemiyordu. El-İstiyab'da kendisine "Kimin oğlusun?" diye sorulduğunda "İslam'ın oğluyum, Adem aleyhisselamın soyundanım" dediği nakledilir. Muhacirler ve Ensar Selman'ı bölüşemiyordu. Artık o, İslam kardeşliği duygularıyla herkesin sahip çıktığı biriydi. "Selman bizdendir" diyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onların sözlerini duymuştu. Selman'ı bir ömür boyu sevindiren şu sözleri söylüyordu: "Selman bizden, Ehl-i Beyt'tendir." Ali radıyallahu anha Selman'ı soruyorlar. O da şöyle cevap veriyordu: "O hem öncekilerin hem de sonrakilerin ilmini bilen biridir. O bitmez tükenmez bir ummandır. O bizden, Ehl-i Beyt'tendir." Medineli Ensar'la muhacirler kardeş ilan edilirken, yıllardır gurbet illerde yaşayan bu aziz sahabi de Ebu Derda ile kardeş ilan edilmişti. Ebu Derda radıyallahu anh, onun için gerçekten hayırlı bir kardeş olmuştu. Selman radıyallahu anh, güçlü bir bünyeye, uzun bir ömre sahipti. Mecusilik, Hristiyanlık ve Yahudilik hakkında derin bir bilgisi vardı. Vedaları, Tevrat'ı, İncil'i çok iyi bilen biriydi. Çok mütevazı, zahit, olgun, cesur, dirayetli, hayırsever bir insandı. Birçok gazvelere katılmış, fetihlerde yer almıştı. Daha sonra Medayin'e vali oldu. O, kendisine verilen maaşı dağıtarak kendi eliyle kazandığını yerdi. Günümüzde fındık, hayıt çubuklarından, kamıştan sepet yapıldığı gibi, o da hurma yapraklarından sepet ve değişik eşya örer, ördüğü eşyayı satar, onlardan elde ettiği gelirle geçinirdi. Muhtaç olduğu zamanlarda bile kimseden dünyalık kabul etmezdi. Onu rahmetle, gıpta ile anıyor, hakkı, doğruyu arayışına, zühdüne, sabır ve tahammülüne, vefasına hayranlığımızı ifade ediyoruz.